Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Nesine.com'un sunduğu Semih Yurka ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor.
Nesine.com, Türkiye'nin bir sitesi.
Herkese merhaba. Nesne.com'un programı Boyalı Alan'da. Bugün ben Ümit Avcı, sizlerle birlikteyim ve önemli bir konuğum var. Sevgili Gökhan Türe, basketbol yazarı Gökhan Türe de bizlerle birlikte olacak. Yoğun bir gündem var çünkü basketbolda. Hafta sonu başladı. Hafta içi devam ediyor. Sürekli yeni bir şeyler ekleniyor gündeme. Hani biz her hafta acaba haftaya gündem nasıl olur diyoruz ama her hafta yeni konular, konu başlıkları çıkıyor. Bunların hepsini de Gökhan Türe ile konuşacağız. Gökhan, merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Ümit'ciğim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi sürekli yeni bir gündem ekleniyor. Basketbolda heyecan, tartışmalar, yeni konular sürekli yenileniyor diyeyim. Ve evet, aslında sondan başlayalım istersen Gökhan. Hani konu başlıklarımı yazarken başka maddeler de vardı ama dün akşam yine olağanüstü bir Anadolu Efes izledik. Yani Maccabi deplasmanında müthiş bir Efes dedik. Sen de basket dergisindeki yazını okudum. Kusursuz fırtına diye özetlemişsin. İstersen buradan başlayalım. Efes'in yarattığı bu fırtına sence ne kadar devam edecek?
Evet, yani gerçekten yazıda da belirttiğim gibi uzun yıllardır belki de geçmişte hiç görmediğimiz bir hava yakalamış vaziyette Anadolu Efes. Bunu sadece Efes özelinde söylemiyorum. Yani Avrupa'da bu kadar dominant karaktere bürünmüş ve bunda süreklilik sağlayan, en azından şu an 8 maça çıkardılar galibiyet serisini. Öyle bir takım gördüğümü fazla hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü 32 yıldır bu işin içindeyim. Efes gerçekten, bir de yani enteresan olan şey, hiç de böyle kendilerini yıpratmadan, çok fazla hırpalanmadan farklı kazanmaya başladılar. Rakiplerini, karşılarında kim çıkarsa çıksın 25-30 sayılık farklarla devirip gidiyorlar. Yani nazar değmesin diyorum. Ama ne kadar devam eder konusu güzel soru. Yani bir sakatlık olmaması tabii en büyük dileğimiz. İllaki bir noktada bir düşüş yaşanabilir belki ama oyun kalitesi, bu kadar tecrübeli bir oyuncu grubunun ben çok da aşağıya çekeceğini sanmıyorum. Hani sezonun sonuna kadar ki dilimi kastederek söylüyorum bunu.
Zaten çok oyuncu işin içinde. Yani bunu da söylememiz lazım. İşte oyundan mesela rotasyondan Dunstan çıkıyor. İşte Sertaç muazzam bir performans sergiliyor. Dün işte Price haftalar sonra böyle ciddi bir süre alıyor. İşte blokları, attığı sayılar, Efes'in içeriden şut atabilen uzunları, içeriden sırtı dönük oynayabilen kısaları. Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz. İşte Larkin çıkıyor, Boboa giriyor. Boboa çıkıyor, Simon. Simon Nisic. Buran mesela ligde önemli işler yapıyor. Daha o işin işine giremedi. Anderson ne zaman girse işini yapıyor. Yani böyle de bir rotasyondan bahsediyoruz. Ve hücum kısmında özellikle çok iyiler. Hani bu hafta 30. senesi kutlandı. Mesela Anadolu Efes'in Koraç Kupası şampiyonluğu. O zaman Efes'ten tabii. Şimdi o takımı biz şöyle izliyorduk. Hani bir şeyler sıkıştığı zaman diyorduk ki ya işte şimdi bir alan savunması başlar ve iş çözülür. Hani ilk yarıda geride bile olsa o alan savunmasına öyle bir güveniyorduk ki hani o alan savunması maçı kazandı. Bu seneki Efes'e de ya birazdan birisi mutlaka sahneye çıkar ve işi çözer diyoruz hücumda. Yani bu kadar çok ismin de formda olması aslında hani kısa formsuzluklar, bazı isimlerin formsuzlukları gelse bile çözüm bulunabileceğini gösteriyor.
Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani o kadar çeşitliliğe sahip bir geniş bir rotasyonu var ki yani bir oyuncu için 3 pozisyon sayabiliriz ve bu büyük çoğunluğu takımdaki oyuncuların birden fazla pozisyonda faydalanılabilecek oyuncular statüsünde. İşte senin de dediğin gibi Sertaç, Blyce dış şut ihtiyacı baş gösterdiğinde kesinlikle başvurabileceğin isimler, rakibe çok ters gelen oyuncular, hem size'lı uzunlar hem de şut özellikleri var.
Yani 5 dışında, şut attığında zaten rakip boyalı alanı, sen darmadağın ediyorsun bir kere.
Tabii. Hani bir de işte, zor. Evet. Efes'te bir de yani o deliciliğe sahip o kadar çok oyuncu var ki. Başta Micić olmak üzere, Larkin olmak üzere. Bebua, Simon da zaman zaman yani. Hem sırtı dönük oyunda, tabii sırtı dönük oyunda rakibine arkasına alıp bitirebiliyor. Yani çok fonksiyonlu bir takıma dönüşmüş vaziyette Efes. Geçen sene de belli bir kalite noktasına ulaşmışlardı ama bu sene bence biraz daha yukarı çektiler çıtayı diye düşünüyorum.
Valla öyle gözüküyor. İnşallah diyelim sezon sonuna kadar devam etsin. Geçen sezon yarıda kalmıştı. Büyük bir başarı hikayesi. Bu sene umarız tekrar Final Four'u görsün Anadolu Efes. Belki evet. Bir şampiyonluk yaşasın. Belki yeniden final oynasın. Ama o seviyede olmamız gerekiyor ki bu haftada hem Fenerbahçe Beko'nun hem Anadolu Efes'in, madem Euroleague'den girdik, önemli maçları da var. Yani bunlardan neler evet. bekliyoruz? İstersen buna da değinelim. Çünkü Anadolu Efes şimdi deplasmana gidecek. Yine bir deplasmanda Almanya'da sahneye çıktı. Fenerbahçe Beko ise hani o 10 maçlık seviyeden sonra bir düşüş yaşadı. Yani bunu kabul edelim. Ki hı hı. son Valencia maçı gerçekten ummadığımız şekilde geçti. Yeniden bir çıkış aramak için Zalgiris'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko ligin ilk yarısında farklı kaybetmişti. Farklı kaybettiği bütün maçların rövanşını ikinci yarıda hani acısını çıkarttı diyeyim.
evet.
Bu maçta da benzer bir rövanş izler miyiz sence?
Evet, önce Fener'den başlayalım. Yani Fenerbahçe Beko'nun geçen hafta Valencia maçında ben şöyle bir hisse kapıldım. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilinmez tabii ama ya, maç seçerek ilerlediğini ve bunun da çok akılcı bir strateji olduğunu ifade etmiştim yazımda. Şöyle ki yani şimdi mesela deplasmanda oynadığı Asvel ve Milano maçları öncesi Efes'le oynamıştı biliyorsun. Orada çok açık farklı kaybetmişti. Yani maç seçerek ilerlemek aslında bu süreçte şimdi Efes gibi bir potansiyele sahipseniz kadronuzda o zaman farklı düşünebiliriz ama Fenerbahçe Beko'nun ben her ne kadar müthiş bir seri yakalamış ve bunu galibiyet serisini işte Valencia maçını bir kenara koyacak olursak bir şekilde çıtayı yukarı çekmiş olsa da hala o kapasite olarak o kadar geniş bir dağarcığa sahip olduğunu düşünmüyorum oyuncu kalitesi olarak. Dolayısıyla bunun da bilincinde mücadeleyle bir noktaya taşımaları gerektiğinin farkında hem teknik ekip hem oyuncular. Bu mücadeleyi de belli maçlar için üst düzeyde tutmak daha mantıklı görünüyor onlar için. O yüzden Valencia maçını böyle bir maç gibi düşünüyorum ben. Tabii ki kimse sahaya kaybetmek için çıkmaz ama oyun kalitesine baktığımızda Fenerbahçe'nin açıkçası böyle bir hisse kapıldım. Bir de oyuncuların motivasyonu açısından da baktığımızda çok da yukarıda değildi diye düşünüyorum. Ben bundan sonraki haftalar yani Zalgiris maçı başta olmak üzere kalan haftalarda daha farklı bir Fenerbahçe Beko izleyeceğimizi düşünüyorum. Bunun da başlangıç noktası Zalgiris-Kaunas mücadelesi. Ben espriyle karışık Ulanovas oynamayacakmış. Ben bunun Fenerbahçe Beko için olumlu bir haber olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki oyuncunun sakatlığının memnuniyet verici bir şey olduğunu söylemiyorum ama Fenerbahçe Beko'nun olmadığı zaman sürecinde daha da iyi bir performans çizdiğini gözlemlemek de mümkün. Onun dışında
evet. Ya özür dilerim. Ben şuralarda açıkçası çok katılamayacağım. Bir tanesi hani Fenerbahçe Beko'nun bence maç seçme lüksü yok. Yani çünkü şimdi maç seçildiğimiz şey Valencia'yı belki yenseydiniz onları tamamen işin dışında bırakacaktınız playoff yarışında.
Evet. Ve şu ama o zaman da Valencia'nın senin yani Valencia'nın kalan maçlarına baktığımızda yenmesi halinde Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak maçlar da var. Ona yani bakarak mutlaka, ben böyle bir analiz yapmıştım.
Belki dördü bile zorlayabilecekti. Yani ilk dördü bile zorlayabilecekti. Hani gelinen nokta çok farklı bir noktaya çıkacaktı. Dolayısıyla hani orada Gudrich'in eksikliği tabii ki çok hissedildi. Melih'in eksikliği fazlasıyla hissedildi bence. Çünkü şut atan ismi bulmakta çok zorlandık ve 52 sayıda kaldık ki bu çok düşük bir rakamdı. İkincisi de Ulanovas evet bu sene formsuz. Yani kesinlikle çok formsuz. Ama ben Ulanovas'ın doğru da kullanıldığını düşünmüyorum. Ulanovas'ı Avrupa'da kıymetli yapan sırtı dönük oyundaydı. Zalgiris Kaunas'taki performansı. Sırtı dönük oyunlarıyla ona alan açıp sırtı dönük oynatmayı, birebir oynatmayı Fenerbahçe'de kupasını yapmadı fazla. İkincisi de yani bir Ulan Ovas'tan tipik forvet katkısı bekliyoruz ki onun özellikleri bambaşka özelliklerdi. Bu takıma belki evet oturmadı ama hani çok da böyle kötü bir oyuncu olduğunu hala düşünmüyorum. Onu da belirteyim.
Yok kötü oyuncu demek maksadıyla söylemedim zaten ama
Fenerbahçe'ye faydalı olamadı onu da söylüyorum.
Artı sırtı dönük oyun konusunda ben her maç en az yani kullandığı top azizine baktığımızda 5 top kullanıyorsa bunun 4'ü sırtı dönük oyun, bir tane de o maalesef işte göze hoş gelmeyen şutuyla attığı genelde isabet yani bulamadığı
bir sıkıntı var.
Toplar.
İşte maalesef Fenerbahçe Beko'da uzunların şutör olmaması burada çok sıkıntı yaratıyor. Şimdi Ulan Ovası biz bir bırakamıyoruz orada. Çünkü mutlaka içeri yardım geliyor. Hani uzunlardan şut katkısı alabilseydik, hatta ben hep şunu savunurum. Hani evet Okuyun önemli bir oyuncu. Yani ona bir şey demiyorum ama Fenerbahçe Beko'nun asıl ihtiyacı bence 4 numaraydı. Şutör bir 4 numaraydı. Hatta 4-5 oynayabilecek ama şut atabilecek bir uzundu. Mesela orada tıkandığı anda Fenerbahçe Beko çok ciddi sıkıntı yaşıyor.
Evet, hala Bartel'den öyle bir beklenti var ama bakalım bakalım yani, ne düzeye taşıyacak Bartel'de.
İnşallah oradan şut sonrası şart çünkü bunu net şekilde söyleyebiliyoruz. Ama sana katılıyorum. Fenerbahçe Beko Zalgiris maçıyla bence de yeni bir çıkışa geçecektir. İnşallah güzel bir galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun da yukarı doğru tırmanışını tekrar izlemeye başlayalım.
Tabii peki, onların
Efes'e ne diyeceksin?
Evet. Yani Fenerbahçe Beko'nun da burada onu da ekleyelim. Playoff'ta şansı devam ediyor ve işte kazandıkça daha da yukarı çekmiş olacaklar. İki galibiyet var.
Playoff oynayacağım artık düşünüyorum zaten. Ondan inan hani kuşkum yok. Yani mutlaka Fenerbahçe Beko playoff oynayacak diye düşünüyorum. Ama hani ne kadar iyi yer kazanırsak o kadar iyi bizim için.
Tabii ki. Bayern Münih deplasmanı tabii kağıt üzerinde Bayern Münih'in iç sahadaki direncini baz aldığımızda çok zor bir deplasman olacak. Yani çok inatçı karaktere sahip bir takım. Burada Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçı hatırlayalım. Hatta Anadolu Efes'i İstanbul'da yendiğini de unutmayalım. Fenerbahçe Beko karşısında devrede 20 sayı geridelerdi. İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşle kazanmışlardı. Yani İstanbul'dan iki galibiyet çıkarmış bir takımla oynayacak Anadolu Efes. Dolayısıyla ama bu çizgisini koruduğu takdirde yani dış şut yüzdesinin bu seviyede seyrettiği hiçbir maçı ben Efes'in kaybetme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki az önce de konuştuk öylesine geniş bir yelpazeye sahip ki mesela Plyce'da sert açmakta bir deplasmanında ön plana çıkmıştı. Bu maçta ben biraz daha Dunstan'ın sivrilmesini bekliyorum. Kalıplı ama kısa uzunlarla boğuşma işte Reynolds mesela tam Dunstan tarzı onun karşı karşıya daha çok süre almasını beklediğim oyunculardan bir tanesi. Yani farklı farklı isimler her maç çıkıyor. Shane Larkin'in dediğine akşam katılıyorum. Burada paylaşmayı çok iyi beceren bir Efes var. Bir şekilde birbirine özveriyle yardımcı olmaya, takım için bir şeyler üretmeye çalışan bir Efes var. Bu da onları zaten bu noktaya getiren önemli faktör. Ben Bayern deplasmanında da bir şekilde kazanacak yolu bulacaklarını düşünüyorum. Ama Maccabi maçı kadar kolay olmayacağını da söylemek gerek.
Tabii ki yani Bayern'in de direnci, işte koç farkı, Denkley'de iyi bir sezon geçiriyor. Evet. Dediğin gibi Reynolds'un boyalı alandaki üstünlüğü, Lucic'in tekrar forma giriyor olması, formunu buluyor olması... Bunların hepsi Bayern Münih için de artılar ama buna katılıyorum. Anadolu Efes şut ritmini bulduğu zaman bambaşka bir takım görüntüsüne bürünebiliyor. Yine onu yaşatıp yani işi bir şekilde bitirecekler diye düşünüyorum. Bunu da inşallah söylemiş olayım. Çünkü buna ihtiyacı var takımlarımızın Türk basketbolunun diyelim. Peki maçtan sonra Ergin Ataman'ın bir demeci vardı ki gerçi önce bir reklama gidelim. Reklamdan sonra onun üzerine de bir konuşalım Gökhan. Tamam. Kısa bir reklam arası Gökhan Türe'de sohbetimiz devam edecek.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor.
Nesine.com Türkiye'nin bir sitesi.
We'll be right back.
Evet, boyalı alanda Gökhan Türe ile sohbetimize devam ediyoruz. Gökhan, dün Ergin Hoca'nın demecini sormuştum. Yani yine Euroleague'de bir sataşmada bulundu. Geçen sezonki o pandemi nedeniyle ligin sonlandırılmasına serzenişte bulundu. Aslında şu da dikkatimi çekti. Hatırlarsan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu bir toplantı yapmıştı. Orada Ergin Hoca'nın Euroleague'i eleştirmediğini dile getirmişti. Ama hoca bu sene her demecinde neredeyse Euroleague yönetimine bir sallama yapıyor. Yani bunu evet. şekilde söyleyeyim, hakkında verelim. Yani hani Euroleague'de eleştirmediği kısmı çok doğru olmadı. Dün de bunu tekrar etti ve Euroleague yönetimini işte herkes ligde tamamladı ama siz salgın nedeniyle hemen geri adım attınız. Aslında şu anda ortam daha kötü. Biz bu ligi oynuyorsak o zaman da oynayabilirdik dedi. Ne diyorsun?
Evet, yani ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben de Ergin Hoca geçen sene Euroleague sezonun kalanını iptal edildiğinde şu an yaptığı serzenişleri, eleştirileri dile getirmişti. Ben mi yanlış hatırlıyorum diyorum.
Aynen, yani, bence de.
Dolayısıyla burada sadece Türkiye Ligi'nin ertelenmesine yönelik bir hezeyan içinde olduğunu düşünmüyordum o zaman da. Şimdi de aynı noktadayım. Ama bir yerde de artık bu açıdan, yani sezonun iptal edilmeyeceği büyük ihtimal, hani çok büyük bir sıra dışı bir durum söz konusu olmazsa ortada, devam edecek büyük ihtimalle. Ama şu söylediğine kesinlikle katılıyorum. Geçen sene pandemi şartları daha olağan koşullarda oynanmasına imkan kılıyordu açıkçası Final Four'un, playoff'ların. Ama bu seneki şartlar daha zorlu ama ona rağmen oynanacak. Burada Ergin Hoca'yı ben de haklı buluyorum. Sonuçta İspanyol, merkezi İspanya'da olan, İspanyol yöneticilerin, idarecilerin ağırlıkta olduğu bir organizasyon Euroleague, ÜLEP. İspanya Ligi oynandı geçen sene. Euroleague niye oynanmadı? Yani arada sonuçta aşağı yukarı birbirine paralel işleyen iki kuruluşun farklı yönde karar vermesi bence de doğru olmamıştı.
Ya belki şeyi düşünüyorum. Yani oyuncuların işte tepkileri, hani geçen sene şimdi yeni bir şeydi. Şu anda hepimiz bir şekilde bu salgın süreciyle yaşamaya, yani kendimizi alıştırıyoruz. O da yeni bir süreçti. Herkes böyle bir panik oldu. Hani panik anında da Alman bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda yani hakkında verelim. Ergin Hoca gerçekten Euroleague yönetimine de her bulduğunda eleştirilerini bir şekilde iletiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi yarışa gideceğiz Gökhan. Onun için hani çok böyle yeni bir konuda açmak istemiyorum. Euroleague'de Barcelona'yı sorayım sana. Pau Gasol transferi yapıldı. Pau Gasol henüz sahaya çıkmadı. Ama sonuçta bu yaşta bir Euroleague takımına transfer olmuş olması hakkında diyeceksin ki amacı olimpiyatlarda forma giymek. Bu da ne kadar aslında kıymetli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyor galiba.
Kesinlikle, kesinlikle. Zaten eğer yani tanıdığımız kadarıyla bu kadar zamandır Pau Gasol'ü, eğer bu transferi gerçekleşmesine olanak sağladıysa, gelmeyi kabul ettiyse bir bildiği vardır diyorum. Yani çok kariyerli, müthiş bir oyuncu. Milli takım için ne fedakarlıklarda bulunduğunu biliyoruz. Senle ben de hep birlikte gözlemledik. Çıplak gözle izledik defalarca. Olimpiyatlarda olsun, Dünya Kupalarında olsun, nasıl milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını gördük. Barcelona içinde ki doğup büyüdüğü kulüp diyebiliriz. Barcelona içinde şimdi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Tabii eksiği yok mu? Maç eksiği başta olmak üzere. Tabii bu yaşta bir oyuncunun bu açığı nasıl kapayacağını açıkçası ben de merak ediyorum. Hani 20'li yaşlarda bir oyuncunun maç eksiği başka bir şey. 40 yaşına gelmiş bir oyuncunun maç eksiğini kapama çabaları ve ne noktaya getirebileceği başka bir şey. Dolayısıyla bu birkaç maç gözlemledikten sonra buna dair net bir veriye sahip olabiliriz diyorum. Ama yani oynamaya karar vermesi bile bence çok önemli bir işaret neler yapabileceğine dair.
Kesinlikle. Ben de şuna saygı duyuyorum. Yani bir oyuncu 40 yaşını aşmış, 41 yaşına gelmiş. Olimpiyatlarda milli takımı yine temsil etmek, ülkesini temsil etmek istiyor. Ve bunun için form durumunu yükseltmek için de ben Barcelona'yla sezonu tamamlayayım. formu yükselteyim, olimpiyatlarda iyi bir şekilde oynayayım diyor. Yani evet. Bu çok büyük saygı.
Nesine.com'un sunduğu Senih Yurga ve Ozan German'la Nesine Saatleri devam ediyor.
Nesine.com Türkiye'nin bir sitesi.
Nesine Saatleri'ne devam ediyoruz. Orkun, kalan NBA'leri biraz daha hızlı konuşalım ki Şampiyonlar Ligi'ne de vakit kalsın. Tamam. Programın son bölümünde tamam. Mertcan Bulca da bizlerle birlikte olacak. Indiana tabii. Brooklyn.
Brooklyn tarafındayım. 1.48 fena bir oran değil.
Chicago San Antonio.
Çok arada kaldım. Pas geçeceğim bu karşılaşmayı.
Cleveland Boston Celtics.
Handikapı yanıma alarak Cleveland tarafında olmayı düşünüyorum. Yani artık bir tepki gelir diye düşünüyorum. Son 4 maçını kaybeden bir Cleveland var. Tabii ki Boston net bir şekilde favori ama ben handikapta kalabileceğini düşünüyorum Cleveland'ın.
Houston Golden State.
Valla yüksek skora gideceğim burada. Yani 225.5 var en düşük toplam sayı limiti. Houston Rockets gerçekten çok kötü oynuyor. Bir tepki gösterebilirler mi? Güven vermiyorlar. Yani arda arda kaybeden. Bu arada Golden State Warriors da çok kötü gidiyor. Ama yani iki takımın da savunmaları gerçekten çok kötü. O yüzden üst tercihine gidiyorum.
Denver, Charlotte.
Ben Denver'dan galibiyet bekliyorum. Başka bir tercihim olmaz.
Memphis, Miami.
Yani şimdi şöyle bir durum var burada. Memphis skoru yukarı çekebilir. Ama Miami de birazcık skoru aşağıda tutabilir diye düşünüyorum. Toplam sayı limitine baktığımızda da 222.5 sayı var. Valla herhalde Miami'nin oyunu biraz daha ağır basar diye düşünüyorum. Alt tercih mantıklı ama kuponumda herhalde yer vermeyeceğim. Çok arada kaldım çünkü.
Son maç. Dallas Clippers. Gecenin en güzel maçlarından bir tanesi ki önceki gün Dallas 99, Clippers 109 bir maç oynandı.
Kuponumda alt vermiştim o maça nesline.com'da. Yine bu maça da alt diyorum. Dallas maçlarında kolay kolay üste gidemiyorum ben son dönemde.
2-2-1 ilk yine... maçını hatırlıyorsun değil mi? 77-27 ilk tabii yarı. Tabii. 124-73 Dallas kazanmıştı. Efsane bir
maçtı ya. Yani izlerken gözlerime inanamıyordum izlerken. Konuşuyorduk zaten senle de.
50 sayılık ilk yarıda bir fark vardı Dallas lehine.
Yani tarihe geçen bir maçtı o. Valla yine alta gideceğim ben.
Evet. Şimdi futbol bültenine geçelim. Türkiye kupasıyla başlamak istiyorum. Antalya Spor'la Alanya Spor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan son 8 resmi maçın 8'inde de karşılıklı gol olmadı. Çok ilginç bir istatistik Antalya-Alanya maçlarında. Hafta sonu karşı karşıya geldiler ve Alanya 4-0 kazandı. 2.5 üstü bekliyordum yüksek orandan ve Alanya galibiyeti bekliyordum Antalya karşısında. Alanya biraz farklı bir oyun da oynadı öne geçtikten sonra. Ersun Yanal gibi geriden ekleyen bir Alanya vardı. Antalya esasında geriye düştükten sonra risk alması gerekirken onlar da kontrolü elden bırakmadı ama son dakikalarda iki tane kontra gol kalesinde gördü. Alanya Çağdaş Atan artık B planının da olduğunu gösterdi burada. Öne geçtikten sonra farklı bir futbol oynamaya başladı. Ben Alanya'ya güveniyorum. Alanya yine galibiyete yakın olan taraf. Senin var mı tercihin bu karşılaşmayla ilgili?
Alt tercihine yakınım. Onu söyleyeyim ama ben de Alanya Spor'dan galibiyet bekliyorum. Yani şu son iki maç Alanya Spor'un oynadığı futbolu düşününce ben de Alanya Spor tarafındayım.
Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Bayern Münih ile Lazio karşı karşıya gelecek. Bayern Münih kötü gidiyordu ligde. Bielefeld'de 3-3 berabere kalmıştı. Frankfurt'ta 2-1 kaybetmişti. Ama sonra Şampiyonlar Ligi zamanı geldi ve Roma'da Lazio'yu 4-1 mağlup etmeyi başardılar. O galibiyetle birlikte toparlandılar. Köln'ü 5-1. 2-0 geriden gelip Dortmund'u 4-2 ve Werder Bremen'i 3-1 mağlup ettiler. 4 maçta 16 gol maç başına ortalama 4 gol atan bir Bayern Münih takımı var. Lazio ise Bayern Münih yenilgisi doğrusu hem Bologna'ya hem Juventus'a kaybetti. Crotone'yi lig sonuncusu karşısında galip gelirken de zorlandı. 3-2'lik bir galibiyet aldı. Güvenilir bir Lazio takımı ortalarda yok. Bayern Münih ilk maç skoru ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde bir farklı oynuyor. Bir başka oynuyor. Ben 3 gol atmasını bekliyorum Bayern Münih'in. Ev sahibi 2.5 gol üstü beklendim.
Handikaplı maç sonucu 1 diyorum ben de Bayern Münih. Yani dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı oynuyorlar. Evet, ben handikaplı Bayern Münih. Hatta yani bu şekilde kazanamazsa da bence sürpriz olur. İki takım arasında çok ciddi bir güç farkı olduğunu düşünüyorum. Lazio'nun gol atması biraz zor. Yani Lazio'nun gol atacağını düşünsem, hani karşı gol var ayrı ama 3.5 üst tercihine de gidebilirdim. Oranı 1.58 ama ya bana o, sanki
Bayern Münih'te bayağı gol yiyor. Yani her işte, maç yiyor.
Son dönemde her maç, yani gol yemediği maç yok Bayern Münih'in. Ama işte Şampiyonlar Ligi olması, ne bileyim, Lazio çok fazla bana güven vermedi. Benim için en güvenilir tercih farklı bir Bayern Münih galibiyeti.
Bundesliga'da da 5 maçtır gol yiyor. Üstüne bir de
tabii.
Yeni Şampiyonlar Ligi'nde gol yediler. Peki gezenin anda, belki de... Efendim?
Bir şey soracağım sana. Şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonluk adayın Bayern Münih mi, Manchester City mi, başka bir takım var mı?
Bayern Münih.
Benim de hala Bayern Münih. Peki.
Ama dünkü Real Madrid'i beğendim. Yani Modric ve Kroos'lu orta sahasıyla ikisi de inanılmaz oynadı. Ama dünkü maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben şimdi City maçına ilk yeri 1.5 üstü önermiştim. Geldi. Real Madrid maçına da ilk yeri 1.5 üstü önermiştim. Atalanta maçın başında kaçırdı ama 44-59'da hakem maçı bitirdi. Atalanta karşı karşıyayken.
Yani bu olmaz tabii.
Yani ne acelem var, çok merak ediyorum. Yani bir dakika uzatma versen zaten sana kimse bir şey demeyecek de. Hani bari 45'i bekle, 45'i. O bir saniyeyi bekleseniz zaten penaltı noktasına gelecekti oyuncu. Yani orada maç bitirilmez. Hayatımda böyle bir şey görmedim desem gördüm. Top ağlarla buluşurken bile maçı bitiren hakem görmüştüm zamanında da. Şimdi hangi lig olduğunu hatırlamıyorum. Ama son dönemde böyle bir şey görmedim. Yani arapasını attı Atalantalı futbolcu, takım arkadaşı karşı karşıya pas gelirken bitirdi hakem maçı. Çok ilginç.
Yok,
atacağının garantisi yoktu. Orası ayrı bir konu. Kurtağı günündeydi. Belki onu da kaçıracaktı ama Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayacak bir karar verdiğini düşünüyorum. Ve Chelsea Atletico Madrid maçına geçiş yapıyorum. Şimdi Tuchel göreve geldikten sonra 12 resmi maçta sadece 2 maçta kalesinde gol gördü. Hiç mağlubiyeti yok Chelsea'nin. Müthiş bir performans. Atletico Madrid'de deplasmanda 1-0 mağlup etmeye başardılar. Büyük bir avantaj yakaladılar. Atletico Madrid o Levante maçlarında kaybettiği 5 puanın dışında Real Madrid'de de berabere kaldı. O normal karşılanabilir ama Getafe beraberliğiyle artık iyice Barcelona'yı da şampiyonluk yarışının içine soktu. Moraller bozuk. 1-0'ı çıkartmak zorundalar. Gol yemeyen bir Chelsea var. Benim önerim ilk yarı beraberliği.
Oo, güzel. 0-0 düşünerek mi bunu söylüyorsun? 1-1 düşünerek falan mı söylüyorsun?
Yani ilk yarı beraberlikleri genel itibariyle 0-0 düşünerek verilir. 1-1 olursa zaten o senin şansındır.
Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Şöyle.
O zaten ilk yarının 1-1 biteceğini bilsem ilk yarı 1.5 üstü oynarım.
Tabii.
90'lık oranı var.
Evet. Şöyle. Valla ben çok keyifsiz bir maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben 2.5 gol atlıyorum. Çok sıkıntılı bir maç bence.
Yani ben oynamam 2.5 altına bu maçı.
Çünkü Atletico Madrid'in gol atması gerekiyor.
Yani bir şekilde gol atması gerekecek. Atletico Madrid maçın başında bile golü bulsa maçı 1-0 bitirebilir. Maç uzatmaya gidebilir. Garip şeyler olabilir. Ama İngiltere'yi seviyor Atletico Madrid. Yani uzatmalarda geçti. Chelsea daha önce Arda Turan'ın da gol attığı yarı final eşleşmesinde geçmişti. Yani oradan bir galibiyet çıkartırsa benim için çok büyük sürpriz de olmaz yani.
Dün Şampiyonlar Ligi'nde uzatma görmedik. Bu akşam bu maçta görebiliriz gibi geldi bana şimdi. Sen öyle söyleyince hele yani İngiltere performansı.
Yani Bayern Milano'da da görmeyeceğiz bu uzatmayı. Chelsea Atletico Madrid'de o uzatma ihtimali en yüksek olan maç.
Bir de şöyle, şimdi Manchester City zaten turu almıştı. Real Madrid çok ciddi avantajla gelmişti İspanya'ya. Baktığında Bayern Münih'i zaten anlatmaya gerek yok. Yani bu maç çok sıkıntılı bir karşılaşma. Burada bir uzatma çıkabilir. Yani tabii uzatma çıkabilir diyoruz. Beraberlik değil. 1-0 Atletico Madrid'in önde kapatması gerekecek. Vallahi sanki bir uzatma izleriz gibi geliyor.
Orkun, teşekkür ederim değerli yorumlar için.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
Nesine.com'un sunduğu Semih Yurga ve Ozan German'la Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine.com Türk
Türkiye'nin bir sitesi.
Nesine saatlerine devam ediyoruz. Torino-Sassuolo maçının ikinci yarısı başladı. Sassuolo 2-0 önde, dakikalar 51'i gösteriyor. Kornerlerde de Torino'nun 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Ben mücadelede daha gol olacağını tahmin ediyorum. Önerim 3.5 gol üstü olacak. Torino-Sassuolo mücadelesinde 3.5 gol üstünün oranı 1.70 olarak belirlenmiş durumda. Rusya Ligi'nde Rotor-Rostov mücadelesi de başladı ama maç başlangıcı çok fazla gol vaat etmedi benim için. İlk yarı beraberliği belki canlı iddiada değerlendirilebilir. Kuponuma almadığım bir karşılaşma. Akşam bültenine geçeceğiz. Mert Çambulca biraz sonra bizlerle birlikte olacak ama herhalde telefon bağlantısıyla alakalı bir problem vardı. Şimdi yönetmenim Erçan Bulcu'ya bağlayacak. Hatla alakalı problemi de düzeltmiş. Evet, biraz sonra Erçan Bulcu bizlerle birlikte olacak. Paris Saint Germain Nantes mücadelesi, Lille mücadelesinde kalmıştık. Burada 2.5 gol üstü önerim var. Beklentilerin aksine zevkli bir karşılaşma bekliyorum. Paris Saint Germain Lille mücadelesinde. Rusya Premier Lig'de saat 20'de CSKA Moskova ile Zenit karşı karşıya gelecek. Zenit 45 puanla lider, CSKA Moskova 40 puanla 3. sırada. CSKA Moskova Arsenal Tula deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Önemli bir avantaj kaybetti. Zevkli bir karşılaşma bekliyorum CSKA Moskova Zenit mücadelesinde. Önerim 1.60'tan karşılıklı gol olacak. Mertcan Bulcu da hattımızdaymış. Mertcan hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yaklaşık benle 6-7 ay aradan sonra radyoda bir yayına çıkıyorsun. Ben de özlemişim senin sesini duymayı. Tekrar hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk abi, teşekkür ederim.
Sözü sana bırakayım, az bir zamanımız kaldı. Programda öne çıkarttığın karşılaşmalar varsa alalım Mertcan'cığım.
Evet, ilk gece bülteninde yine Libertadores ve Sudamericana maçları dikkat çekiyor. Öncelikle öne çıkarttığımız maçlardan başlayalım. San Lorenzo Universitat Chile mücadelesi. Libertadores'te ikinci turun rövanş maçı. İlk maç 1-1 bitmişti. Deplasman golü kuralı geçerli. O yüzden burada 0-0'lık beraberlikte yine San Lorenzo'ya yarayacak ama Universitat Chile takımında gerçekten şu anda çok ciddi sıkıntılar var. Bir kere çok fazla sayıda koronavirüs vakası söz konusu takımda. 15 tane futbolcu bugün kadroda yer almıyor. Öte taraftan teknik direktör Dudamel'in aşırı defansif oyun sistemi göreve geldiğinden bu yana çok fazla eleştirilirken yıldız oyuncuları Montillo da hocanın bu oyun anlayışına çok fazla adapte olamadığını gerek göstererek servis şekilde ayrılmıştı. Şu anda takımın bir sahada maestrosu, lideri yok. Diğer taraftan baktığımızda kulübün sahibi de takımı satışa çıkardığını açıkladı. Bundan sonra yatırım yapmayacağını söyledi ve gerçekten ciddi bir sıkıntılı süreçteler. İlk maçta da oyun anlamında iyi değillerdi. San Lorenzo, Libertadores'i biraz daha öncelik veren bir takım. Öte taraftan Banfield'da oynadıkları golsüz ligdeki maçta yedek ağırlıklı bir kadro sahadaydı. As oyuncular buraya saklandı. Sadece iki tane eksikleri var. Brachieri ve Gordillo. Ama onların da yokluklarını burada telafi edebileceklerini ben düşünüyorum. Üniversite Çin'in kolu kanadı kırılmış durumda. Burada ev sahibi bence maçı hem ilk yarıdan kazanır hem de maç sonunda kazanacaktır. Yani tahminim ilk yarı bir, maç sonu bir olacak burada. Bunun dışında yine Libertadores'te Libertad Universitat Católica mücadelesi dikkat çekiyor. Burada da ilk maçta Libertad takımı Kolombiya'da Ekvador'da 1-0 gibi önemli bir galibiyet elde etmişti ki hem yüksek kesimde oynamaları bu maçı ciddi bir handikap onlar adına hem de hava şartları da bir hayli olumsuzdu. Buna rağmen ceza sahası dışından attıkları tek golle kazanmasını bildiler. Rövanş tabii ki Paraguay'da. Bir sağ avantajları var ancak taraftar etkisinin olmadığını biliyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Buna rağmen iyi bir dönemden geçtiklerini söylemek lazım. Teknik direktör Legarnero getirilmişti yılın başında ki son yıllarda özellikle olimpiyayla yaptığı iyi işlerle dikkat çeken deneyimli bir hoca. Onun gelişiyle beraber takımın performansında da ciddi bir yükseliş var. Özellikle de en önemli isimlerden genç yıldız adayı Ivan Franco'nun performansını ciddi şekilde arttırdığını ve gol bölgesinde takıma müthiş bir katkı verdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Katolika'ya gelirsek de ilk maçta ciddi bir avantaj kaybetti. Öte taraftan teknik direktörler Escobar'ın halen daha sağlık sorunları devam ettiği için bu maçta da takımı o yönetemeyecek. Yardımcısı Chifuentes takım başında olacak. İlk turda çok vasat bir takım elemişlerdi. bu kez daha dişli ve gerçekten tecrübeli bir takıma karşı zorlandıklarını da gördük. Ben rövanşta da işlerini kolay görmüyorum konuk takımın ve kadrosunda da yine hala daha tamamlayabilmiş değiller transfer anlamında. Bunların da getirisiyle burada Libertad bir adım daha galibiyete yakın düşüncesindeyim. Bunun dışında Sudamericanlara geçtiğimizde de dikkat çeken maçlar var. İki tane yüksek oranlı tercihim olacak. Birisi Aragua, Minas, Cuenas mücadelesi. Burada ben bir tarafındayım. Sudamericana'da ilk turda bir hatırlatma yapayım. Bütün eşleşmeler aynı ülke takımları arasında oynanıyor. CONMEBOL böyle bir karar aldı koronavirüs kaynaklı olmak üzere. Burada Aragua galibiyetini öne çıkartmamın sebeplerinden bir tanesi. Bundan 3 yıl önce küme düşme mücadelesi veren bir takımken teknik direktörü 38 yaşındaki Enrique Garcia geldiğinden bu yana 3 yılda ciddi bir aşama kaydedip sürekli uluslararası kupalara katılım gösteren bir takıma dönüştü Aragua ekibi. Diğer tarafta Mineros Guayana köklü bir geçmişi olsa bile son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı bu kez kapanma noktasına kadar geldiğini söyleyebiliriz. 2022'de onları buraya taşıyan takımın neredeyse tamamı dağıldı. 11 gollü en gojeri Blanco ve deneyimli teknik adam Villalba'nın ayrılmaları ister istemez en önemli kayıplar olarak dikkat çekiyor burada. Öte taraftan baktığımızda yeni hocaları Cabello'nun ismini de daha geçen hafta takıma duyurdular. Ve onun da henüz takım üzerinde ne derece etkisi olduğunu bilemiyoruz. Ben burada Aragua'nın rakibin oranında biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum ki yine de maçın tabii ki belli ölçüde riskleri var. Bunlardan birincisi hiç kuşkusuz iki takımın da aralığın başından bu yana resmi maç yapmamaları. O yüzden daha böyle sürpriz ve geniş kuponlarda maç sonu bir tarafındayım burada 2.25'lik oranla. Bunun dışında Cajamarca-Huancayo maçı var. İki Peru takımının eşleşmesi. Burada da iki ekip de normalde aslında yüksek kesimde oynuyorlar iç saha maçlarını ama yine CONMEBOL'den çıkan karar doğrultusunda mücadele başkent Lima'da oynanacak. İki ekip de bu avantajından faydalanamayacaklar. Öte taraftan baktığımızda bir noktada tarafsız sahada oynanan bir mücadele olarak da görmek lazım bu eşleşmeyi. Ben Huancayo tarafındayım burada da. İki takımın arasındaki güç farkı ve deneyim gibi faktörlerde Huancayo biraz daha ağır basıyor. Ligede ev sahibi istediği gibi başlangıç yapamamıştı. Konuk takımda kazanarak girmişti ki Cajamarca'da çok köklü bir değişim oldu. 17 yeni oyuncu geldi. 17 isim gitti. Yeni ve ülke futbolunu hiç bilmeyen bir teknik direktör geldi. Hücumda en önemli iki isim Ramirez ve Guavizo'nun girişleri sonrasında bu boşluğu kısa vadede doldurmaları bence zor. Huancayo takımı daha iyi bir ekip. Golcü Arroyo de takıma ilk defa katıldı. Bugün oynaması bekleniyor. Zaten diğer önemli kenat oyuncusu Liroya da formda başladı sezona. Ben burada Huancayo'nun bir adım daha galibiyete yakın olduğu düşüncesindeyim. Bunun haricinde Junior Caracas mücadelesi var. Burada da ben yüksek orandan VAR tarafında yer aldım. Dün bu maçı yorumlarken deplasman 0.5 üstünü önermiştim. Ama bu maçla beraber yine VAR da benim çok fazla önerimde olan bir mücadele oldu. Çünkü şu anda 1.95'e çıktı bunun oranı. Yani Junior tabii ki favori ama bence oyun kalitesi anlamında ciddi sıkıntılar var. İlk maçtaki galibiyete rağmen ben beğenmedim Junior'ı. Fakat bu kez Teofilo Gutierrez'in dönüşü, Borja ile beraber iyi bir ikili oluşturmaya başlaması onlar için büyük önem arz ediyor. Caracas'taki temel sorun bugün çok fazla sayıda koronavirüs kaynaklı eksiği var ama takımın o cesur oyun anlayışında ilk maçtaki genel görüntüsünü burada da yansıtmasını bekliyorum. En azından attıkları golle az da olsa bir umutlarını sürdürmüş oldular 2-1'lik yenilgiye rağmen. Ben burada da açık futbol bekliyorum onlardan. 1.95'ten var. Bir hayli denemeye değer gözüken tercihlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Son olarak da Brezilya Kupası'yla ilgili abi bir hatırlatma yapayım. Birinci tur maçları devam ediyor. Tıpkı önceki turlarda yani geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Birinci turun önemi şu. Deplasman takımı burada güç ve genel sıralama bazında daha iyi ev sahiplerine nazaran. Bunun getirisi olarak Brezilya Futbol Federasyonu'nun seneler önce aldığı bir karar doğrultusunda deplasman oynayan takımlara turu geçmesi için beraberlik de yetiyor. Yani normal sürede kazanma zorunlulukları yok. Bu yüzden deplasman takımlarına burada bahis yaparken bu bilgiyi de göz ardı etmek lazım ki ilk turda oynanan maçlardan bazılarında sürprizler çıkmıştı bu noktada. O nedenle burada kalite farkından ziyade bu içgüdülere de bakmak önemli olacaktır. O yüzden Brezilya Kupası'nda bu bilgiyi de hatırlatmak istedim.
Mertcan çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.
Nesine saatlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. Yarın yine 17.30'da Nesine saatlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Nesine.com'un sunduğu Semih Yurga ve Ozan German'la Nesine saatleri sona erdi. Nesine.com
Türkiye'nin bir sitesi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.